anlatılmayanları anlatıyoruz.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Sıcak bir yaz günündeyiz. Özellikle İstanbul'da havanın çok sıcak olduğunu söylemem gerekiyor ama galiba bütün Türkiye, hatta Avrupa yanıyor. Rusya'nın güneyinden de havaların çok sıcak olduğu haberleri geliyor. Çöl sıcakları her tarafta. Körfez'den haberlerimiz var. Irak'tan, Suriye'den haberlerimiz var. Irak'ta önemli bir açıklama yapıldı. Aslında beklenen bir şeydi de. IŞİD'in artık sonun başlangıcında olduğu da herkes tarafından biliniyor ama Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği camide, Nuri Camii'de IŞİD'in elinden alındı ve Musul'daki operasyonlar aslında bitmiş gözüküyor. Hilafetin sona erdirildiği açıklaması geldi bu durumda Bağdat'tan. Körfez'den, Körfez krizinde yeni açıklamalar var taraflardan. Avrupa Birliği'de yeni başlıklar var. Özellikle 7-8 Temmuz'da Hamburg'da toplanacak G20 zirvesi öncesi gerilim var. Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı bir toplantı düzenlemesini Almanlar açıkça istemediklerini dile getirdiler. Türkiye'den sert tepkiler var. Detaylarına birlikte bakacağız. Programın ikinci yarısında IŞİD'in hilafet rejiminin belli bir toprak parçası üzerinde Irak'ta ve Suriye'de tesis etmiş olduğu bu hilafetin sona ermesinin, gerçi Rakka'da daha operasyon devam ediyor ama Musul bütün bunların kalbiydi. Ne anlama geliyor? Bölgede haritalar mı değişiyor hakikaten? Değişebilir mi? Nasıl değişebilir? İstanbul Üniversitesi'nin hocalarından, eski hocalarından Erhan Keleşoğlu'yla konuşacağız, soracağız kendisine. Diğer başlıklarımı da ilk yarım saatte özetlemeye çalışacağım dünyadan. Bizleri 106.4, İstanbul Bursa 93.4 Kocaeli'nden. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin internet sitesindeki pop-up ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım eksene. Evet, Amerikan yönetiminin Suriye yönetiminin yeniden bir kimyasal saldırıya hazırlandığı, kimyasal silahlı saldırıya hazırlandığı iddiası bayramın son gününde gündeme damgasını vurmuştu. Amerikalılar bedeli ağır olur tehdidi savurmuşlardı. Karşı cephe ise daha hiçbir şey olmamış, ne biliyor, nereden çıktı bu derken Amerikan Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert açıklama yaptı, çıkıp bir kanıt sunmayacaklarını söyledi kendisi. Kanıtın olmadığını söylüyor tabii karşı tarafta. Ancak işte şairat üstünde bir takım hazırlıklar olduğu iddiasını dile getiriyorlar ama kanıt da sunmayacakları eşliğinde Nauert Şam'ın açıklamalarına inanmayacağız gibi laflar da etti. Amerikan yönetimi daha çok olguları ortaya koyuyor. Bugüne kadar en azından eğilse, bükülse, şu olsa, bu olsa yine de olgular üzerinden hareket ediyordu. Şimdiki söylem açıklamalarına inanmayacağız şeklinde oldu. Herkes ciddiye alıyor bunu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklaması var. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la görüşmüş kendisi. Sonra da basına ciddiye alınması gerektiğini savunmuş. Amerikan yönetiminin iddiasının. Pek esamesi okunmuyor Guterres'in. Ban Ki-moon'dan da daha beter çıktı BM örgütünün başında ama böyle bir açıklaması olduğunu anımsatalım. Amerikan Kongresi'nden, Temsilciler Meclisi'nden de Esad konusunda olumsuz açıklamalar devam ediyor. Zaten Pentagon şefi James Mattis'in İran'ın Suriye'de kurallara uymadığından şikayet ettiği açıklamalarında olduğunu anımsatalım. Ama diğer yandan Washington Post gibi gazetelerde Amerikan yönetiminin Suriye-Irak'ta izleyeceği strateji konusunda bölünmüşlüğüne işaret ediliyor. Bilemiyoruz ne kadar doğru ve Mattis'in çok da böyle Suriye ve İran'ın üzerine gidilmesinden yana Suriye sahasında olmadığı, Suriye-Irak sahasında bu görüşte olmadığı dile getirilmiş. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Böyle gelişmeler var. Peki bunlara Rusya, Suriye ve İran cephesinden ne deniliyor? Suriye tekrar bir açıklama yaptı, Suriye hükümeti. Amerikan açıklaması iddiaları ile ilgili olarak devlet televizyonundan dışişleri kaynaklarına dayanarak verildi bu. Bu iddianın, bir saldırı hazırlığında olunduğu iddiasının gerçekleri yansıtmadığı, olgulara da dayanmadığının altı çizildi. Suriye'nin açıklamasında. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise olup bitenleri bir provokasyon hazırlığına yoruyor ve kendisine de mesaj olarak, ki bunu zaten Amerika'nın BM'deki temsilcisi Nikki Haley bizzat dile getirmiş ve Rusya ve İran'ın da İran'a da olduğunu mesajlarını söylemişti. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu Beyaz Saray'ın Suriye hükümetine yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı beyanının provokatif olduğunu, provokasyon için olduğunu, sadece Suriye'ye değil Rusya'ya yönelik de olduğunu söyledi. Tipik stratejinin bir parçası dedi ve ayrıca Sarakip ve Ariha bölgelerinde Suriye'nin bu provokasyonların yapılabileceğine dair iddiaları da Rus Dışişleri Bakanlığı açıkladı ki başka bağımsız kaynaklardan El Cezire Televizyonu'nun Sarakip bölgesinde ekipleriyle, prodüksiyon ekipleriyle yola çıktığı bir fabrika civarlarında görüldüğü gibi bilgiler geliyor. Beyaz miğferlerin sahnelenmiş saldırıları daha önce afişe edilmişti. Tabii şimdi bir olguya dayanmadan Amerikalılar Suriye ordusu saldıracak diye bir şey ortaya atıp biz öyle inanıyoruz inanmıyoruz deyince o zaman başka şeyler de dökülüyor. Ekipler çıkıyor sahada vesaire. Dolayısıyla neyin gerçek neyin doğru olduğunun ortadan kalktığı tümüyle bir iklim oluşuyor. İran'da tepki vermişti, ateşle oynamaya benzer diye Ali Şemhani'nin açıklamasını Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterine dün aktarmıştım size, Amerika'ya uyarısı olmuştu. Şimdi tabii Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da açıklaması var. Berlin'de Sigmar Gabriel'le, Alman Dışişleri Bakanı ile görüştü kendisi. Dedi ki eğer Amerika bir saldırıda bulunursa o zaman orantılı ve saygın şekilde yanıt vereceğiz dedi. Rusya'dan gelen açıklamalarda bir saldırı Amerika'nın düzenlemesinin beklendiği vurgusu var. Nitekim CNN televizyonu da Amerika'nın uçak ve gemilerini Suriye'yi vurmak için saldırı konumuna geçirdiğini söylemiş durumda. Şairat üssünü de işte 24 saat izlediği, Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak bir saldırıya hazırlandığı iddiası ayyuka çıkmış vaziyette. Bu hal ve koşullarda Sergey Lavrov dedi ki Amerika'nın bu sefer terörle mücadele eden Suriye hükümeti ordusuna yönelik yeni saldırıları kışkırtmak ve bahane yaratmak için bazı gizli ve kimseye gösterilmemesi gereken istihbaratlar temelinde spekülasyon yapmak yerine gerçekten kimyasal silah yayılmasını önleme rejimini koruma ihtiyacına dayanmasını umuyorum. Biz bu konularda iyi niyetlerimizi gösterdik dedi Sergey Lavrov. TRX Tillerson'la telefonda konuştuğunu ve bu konuyu da ele aldığını belirtti kendisi. Evet, kimyasal saldırı söylentileri bu şekilde. Bir yandan da Suriye'nin kuzeyinin de sıcak olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü orada da Türkiye'nin Afrin bölgesindeki top atışları vardı dün aktardığım size. YPG'nin karşı saldırıda bulunduğu bilgileri, haberleri de eksik değil. Türkiye'de böyle diyor, Türk tarafı da böyle diyor. Şimdi tabii Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'tan açıklama geldi. Sınır güvenliği bakımından hem de bölge güvenliği bakımından Afrin'in terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekecek dedi. İlnur Çevik'in, başdanışmanın çok sert bir yazısı var ki o da Kobani'nin terör unsurlarından temizlenmesinden bahsediyor. Şimdi tabii Fırat Kalkanı operasyonu için ÖSO gruplarına yoğun destek verildiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevkiyat yaptığı gibi haberleri var ama burada işte Rusya'nın Afrin'den Rus askerlerinin çekildiği iddiaları yalanlandı, onu belirtmek lazım. Membiç tarafını anmıştı Cumhurbaşkanı, orada da Amerikan güçleri olduğunu biz biliyoruz. YPG'nin sözcüsü Nuri Mehmud'un açıklaması oldu. Türkiye'nin müdahalesi olursa kendilerini koruyacaklarını ve meşru savunmayı esas alacaklarını söyledi kendisi. Aynı zamanda Amerika'nın desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüsü, üst düzey yetkilisi daha doğrusu, Nasır Hac Mansur'un açıklaması var Reuters'a. O da diyor ki eğer bilinen hatları zorlarlarsa o zaman büyük bir olasılıkla çatışmalar meydana gelir. Suriye Demokratik Güçleri iyi ekipmanla donatılmış ve hazırlıklıdır. Eğer Türk ordusu saldırırsa savunacağız. Eğer saldırı olursa çatışmalar olacak açıklaması yapmış Suriye Demokratik Güçleri de. Bu bağlamda Amerikan Savunma Bakanı James Mattis YPG'ye Rakka için dağıtılan silahların verilmeye devam edeceğini, daha önce toplanacağı söylenmişti çünkü. Verilmeye devam edeceğini söylemesi enteresan idi. Türkiye'ye Fikri Işık'a mektup yazmıştı bu konuda. Şimdi Brüksel'de görüştüler James Mattis ile Fikri Işık ve Türk tarafının rahatsızlığını ilettiği belirtiliyor muhatabına. Mattis'in de işte YPG ve PYD ile ilişkilerinin tercih değil, zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum olduğunu söylediği, yani böyle bir iddiada bulunduğu demek lazım herhalde, çünkü hep söyleniyor ama farklı şeyler yapılıyor. Katar konusunda tartışıldığı belirtiliyor James Mattis ve Fikri Işık Savunma Bakanı Fikri Işık arasında. Evet, Irak'ta artık hilafete son verildiği ilanı var. İki mahalle daha kurtarıldı. Aslında daha çok dar bir bölgedeler. Şehir savaşı verildiği için temizlenmemiş yerler var ama cami ele geçirildi. El Nuri Camii, Bağdadi'nin hilafet ilan ettiği camiydi. Hala patlayıcıların da bulunduğu, temizlenmesi gerektiğinden de bahsediliyor. Fakat bu Irak'ta artık başka bir aşamaya geçildiği belirtiyor. Bu arada Havica bölgesinde hala operasyonların devam ettiğini belirtelim. Hem Amerikalıların desteğinde, hem Haçlı Şabi birlikleri, hem İran desteğinde IŞİD'e karşı mücadele de devam ediyor. Körfez krizine bakalım. Katar'da Katar'la Suudi Arabistan bloğunun arasındaki gerilim dinmiyor. Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani, Katar Dışişleri Bakanı, bir açıklama yaptı. Körfez ülkelerinin pozisyonlarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Meşru konuları tartışmaya hazır olduklarını belirtti. Kendilerine 13 maddelik bir liste sunulmuştu. Ama onun ötesindeki taleplerin karşılanmasının imkansız olduğunu söyledi. Mesela işte buna örnek vermiş, El-Kaide ile bağlar, böyle bağlarımız yok ki demiş. İran devrim muhafızları ile ilişkilere atıf yapılıyor, böyle Katar'da devrim muhafızı yok ki demiş. Ve sınırlarını çizmeye çalışmış. Rex Tillerson'la görüşmüştü, ben de aktarmıştım size. Bir yandan da Katar'dan Türkiye ile bundan sonra bütün projelerin yapılması vurgulu açıklamalar geldiğini belirtelim. Bütün işte Türkiye'de üs kuracak, Katar çok memnun Türkiye'nin aldığı bu krizde tutumdan. Savunma Bakanı El Atiye bu arada yarın Türkiye'ye geliyormuş, Fikri Işık'la buluşacakmış. Türkiye en son geçen hafta 23 askeri personel, 5 zırhlı araç yollamıştı ki yaklaşık 111 askeri olduğu belirtiliyor. Bu sevkiyatla, daha doğrusu ona ulaşmış rakam, farklı rakamlar görüyorum ama şu anki en azından en son sevkiyatla 111 çıkıyor. Tabii Türkiye'nin üssünün kapatılmasını da talep ediyor diğer taraf. Körfez krizi bu minvalde devam ediyor. Hal böyleyken Riyad'da nihayet 2 seneden fazla, 2 sene sonra, 2 seneden fazla zaman sonra veliaht prensler yer değiştirmişti. Muhammed bin Nayef, birinci veliaht, azledilmişti. Yerine Kral Salman'ın oğlu Muhammed bin Salman, M-O-B, küçük o aradaki, öyle kısaltmayla da anılıyor kendisi. O birinci veliaht ilan edilmişti. Süreci izleyenler için çok şaşırtıcı bir şey değildi bu. Oğlunu yerine getirmek istiyor deniliyordu. Şimdi Muhammed bin Salman, bin Nayef'in, yani azledilen birinci veliahtın ülkeden çıkışının yasaklandığı, saraydan çıkmasına izin verilmediği iddiaları var. Ben daha ilk bu olay gerçekleştirdiğinde, kararnameyle görevden alındığını aktarmıştım size. Nayef'in çünkü ev hapsine alındığı iddia edilmişti o zaman. Yine bu iddia ortaya atıldı. Fakat Suudi yetkililer bu iddiayı yalanlıyorlar. Hayır, böyle bir şey olmuyor diyorlar. Evet, Rusya-NATO ilişkilerine bakalım biraz. G20 zirvesi vesilesiyle Putin'le Trump'ın ilk kez görüşmesi söz konusu. Gerçi çerçevesi nasıl olacak henüz bilinemiyor. Hamburg'da bir araya gelecekler. Ve bugün Kremlin'den de açıklama var Hamburg'daki buluşmaya dair. Zirvenin yanı sıra bir araya geleceklerini söyledi Dmitri Peskov. Fakat ayrı bir toplantının planlanmadığını da belirtti. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, ve Rex Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı da aynı zamanda gelecek hafta bir araya gelecekler. Sergey Rybakov'un açıkladığı bir şey bu. Dünyanın en büyük ekonomileri Hamburg'da 7-8 Temmuz'da buluşacaklar. Hal böyleyken Rusya'dan bir takım şikayetler de var. NATO'nun kendileriyle diyalogdan kaçındığı yolunda Sergey Lavrov'un Berlin ziyaretinde demin söylemiştim Sigmar Gabriel'le Alman mevkidaşıyla görüşmesinde basın toplantısında dile getirdi bunu. NATO'dan da bu arada tabii Genel Sekreter'in açıklamaları var. Stoltenberg'in açıklamaları var NATO ile ilgili. Diyor ki ittifakın bundan sonraki misyonlarını daha doğrusu birazcık özetlemiş demek lazım herhalde Stoltenberg için. Savunma Bakanları toplantısı vesilesiyle bunu yapıyor bu arada onu belirteyim. Baltık ülkeleri ve Polonya'daki 4 çok uluslu gücün aktif hale getirildiğini, katkıların artacağını belirtiyor kendisi. Savunma harcamalarının özellikle %4.3 oranında arttırılmasından bahsediliyor. Trump'tan şimdilik mutlu, memnun olduklarını söylemiş kendisi bu arada. Bunun dışında evet Afganistan'daki varlığı söyledim. Muharip görevlere askerler katılmayacaklar mesajları vermiş. Avrupalılar Sputnik Görüşler Projesi'nin araştırması var. İngilizlerin %54'ü, Fransızların %44'ü ülkelerinin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılasının %2'sine kadar arttırması gerektiğini düşünüyorlarmış. Bu araştırmaya katılan İtalyanlar ise %53'ü, Almanların %47'si farklı görüşteler. İPOF şirketi tarafından yapılmış ve zirve 2014 yılında düzenlenen zirvede 10 yıl içerisinde bu %2'lik rakam belirlenmişti ve bunu tutturmaya çalışıyorlar. Hala da altındalar. Almanya'da mesela %1.19, Fransa'da 1.78, Britanya'da 2.21, İtalya'da 1.1 katkıda bulunmuş. Bunu 2'ye çekmek gibi kaygıları ve hatta Donald Trump ilk başkanlığının ilk NATO buluşmasında Avrupalı ortakları adeta fırçalamıştı katkılarını arttırmaları için. Böyle herkes aynı görüşte değil tabii harcamaların arttırılması konusunda. Çünkü savunmaya giden paralar vatandaşların gündelik hayatları, sosyal güvenlikleri oralardan kesilmesi anlamına geliyor. Evet, Türkiye ile Rusya arasında S-400 sözleşmesi üzerinde anlaşıldığı yolunda bir haber görüyorum. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin yapmış açıklamayı. Sözleşme üzerine mutabakatsa sağlanmış ama kredi tutarı konusunda bir anlaşma olmamış. Bir de Türkiye çünkü bu S-400'leri alabilmek için aynı zamanda kredi almak durumunda olacak. Henüz burada bir gelişme yok. Evet, Avrupa Birliği Rusya karşıtı yaptırımları 6 ay uzatmış, öyle gözüküyor. Bakıyorum 31 Temmuz'da sona erecekti aslında bu yaptırımlar. İşte yenilenir yenilenmez denilirken uzatma kararının çoktan çıktığı söyleniyor. Avrupa Birliği'nden bir yetkili kaynak bunu aktarmış. Rusya'nın tepkisi var. Avrupa Birliği'ne misilleme yapabiliriz diye Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov misillemeyle yanıt verebileceklerini söylemiş. Mütekabiliyet prensibini henüz kimse iptal etmedi demiş. Bakıyorum Rusya'nın Gazprom şirketi küresel bir siber saldırıya uğramış haberleri var. Evet, bir bilgisayar virüsü ki araştırmacılar buna Golden Eye ya da Petya diyorlarmış. Evet. 60'tan fazla ülkede bunun yayılması söz konusuydu. Bunun parçası aslında ama Gazprom'dan bir yorum yapılmamış. CNN'de bir küçük skandal çıkmıştı. Aktarmıştım ben size. Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili iddialarla bir iş adamı etrafında dönen iddialar sahte olduğu ortaya çıkmış. Editoryal soruşturmanın ardından gerekli yeterliğe uymadığı gerekçesiyle 3 kişinin işine son verilmişti. bu skandalın ardından ve bir görüntü de sızmıştı. CNN'den yapımcı John Bonifield'ın görüntüleri, gizli kamera görüntüleri. Kendisi Rusya'nın başkanlık seçimleri sırasında Donald Trump'a yardım ettiği iddialarını palavra diye niteliyordu görüntüde. Bütün bunların reytingleri artırmak amaçlı yapıldığı söyleniyordu. Şimdi eski CNN çalışanı ve CIA analisti John Kriyaku da benzer bir iddiada bulunmuş. Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına dair bir kanıt olmasa bile maddi kaygılar güden Amerikan basını için bunun bir önemi olmadığını, bu nedenle de bu gibi patlayan haberlerin reytingleri arttıracağı için devam edeceklerini söylemiş. Küçük kirli bir sırrı var Amerikan medyasının demiş Kriyaku. Demiş ki bu sır da hepsinin şirketlerin etkisi altında olması, büyük şirketlere ait ve umurlarında olan tek şey finansal göstergeler demiş. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu 6 ülkeden Müslümanlara yönelik yasakla ilgili yeni yüksek mahkeme kararından sonra vize yasağını yeniden ele alıyor anlaşılan ve yeni kurallar devreye sokulacakmış. Suriye, İran, Somali, Libya, Sudan ve Yemen vatandaşları yeni vize başvurularında bulunduklarında Amerika'da yaşayan yakın akraba ve yasal bir iş yerinden resmi kabul aldıklarını belgelemek zorunda kalacaklarmış. Ve ikinci derece aile bireyleri de kapsam dışı, o kadar kolay vize vermeyecek Amerikalılar. Bu arada laptop yasağı vardı. Laptop yasağıyla ilgili biraz hafifletmeden bahsediyor Amerikalılar ama henüz netleştirilmiş bir durum yok. Uluslararası uçuşlarla ilgili güvenlik sorununun devam ettiği söyleniyor. Türkiye-Amerika arasında hassas durum devam ediyor aslında. Karşılıklı retorik açıklamalar eksik değil ama bir de Amerika'da etkili bir isim Michael Rubin, kendisi think tank çalışanı olarak önde gelen bir isim ve Türk hükümetiyle karşı karşıya gelmesiyle de namlı bir isim. Twitter'a başvurmuş Türkiye ve Twitter'ın hesabını kapatmasını talep etmiş Michael Rubin'in, Orta Doğu uzmanının yani. Twitter ne yapacak şimdi? Michael Rubin bu konuyla ilgili konuşmuş. Twitter için sınav olduğunu söylemiş. Hesabı hala aktif gözüküyordu kısa süre önce ben de kontrol ettiğimde. Cumhurbaşkanı hakaret ve örgüt adına suç işlemek gibi iddialar içeren bir de dava açılmış durumda hakkında. Kendisi geri adım atmıyor. Twitter için sınav dediğim gibi. Sürgünde olup Twitter'dan yazan çok sayıda gazeteci var Türkiye'de. Eğer Twitter boyun eğerse o zaman diaspora gazeteciliği de biter gibi bir açıklama yapmış. Evet, Almanya-Türkiye arasındaki gerilimde ise mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrı bir toplantı yapması. 7-8 Temmuz'da G20 zirvesi için Hamburg'a gidecek. Öncesinde Martin Schulz, Sosyal Demokrat Başbakan adayı çok sert bir açıklama yaptı. Almanya'da etkinlik düzenlemesini Erdoğan'ın istemiyorum dedi. Alman basınına bakılırsa Türkiye'den yapılan başvurular reddedilmiş aslında. Şimdi Reuters'ta da görüyorum ve ayrıca Sigmar Gabriel'in açıklaması oldu. Bunun münasip olmadığını, G20 zirvesi vesilesiyle çok fazla polis gücünün sevk edildiğini ve böylesine bir başka bir toplantının da uygun olmayacağını söylemiş. Kendisi Türkiye'den de Müftüoğlu'nun, Hüseyin Müftüoğlu Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması var. Çok üzücü demiş Almanya'daki bazı politikacıların böyle kabul edilemez yorumlar yapmaları demiş. İfade özgürlüğüne aykırı görmüş bunu. Tabii Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa'da giderek otokratik bir yönetimin başındaki isim olarak görülüyor. Bunu da artık açıkça bu şekilde dile getiriyorlar. Alman dışişleri de Türkiye'den bir resmi istekte bulunulmadı. Bulunursa reddedilecek. Alman kaynaklara göre böyle açıklamalar var. Evet, az bir vaktim kaldı. Fransa'da hava kuvvetlerinden General Richard Reboul hakkında hafta sonları savaş jetini kişisel seyahatler için kullanmak suçlamasıyla soruşturma açılmış. Bordo'da hava üstünden Provence'daki evine gidiyormuş kendisi. Bir jet kullanıyormuş, saldırı jeti, alfa jetmiş, soruşturma açılmış. Evet, 28 dakika dolaşıyormuş fakat evine. Vatikan'ın 3. en üst düzey ismine cinsel taciz suçlaması getirmişler. Hazineler, Avustralyalı Kardinal George Pell'e açılmış bu suçlamalar Avustralya polisi tarafından. Tarihi olaylarla ilgili olduğunu belirtiyorlar. Evet. Pek çok kişi tarafından taciz iddiasında bulunulmuş hakkında, Pell hakkında. Vatikan'da bir başka skandal böylece patlak vermiş oldu. Evet, geçiyorum. Biraz ara verelim, iyisi mi? Vaktimizi doldurduk. Gary Murdan Wanda'yı dinleyelim. Az sonra Erhan Keleşoğlu ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel ile Profesör Ahmet İnsel ile konuştuk. Selim Sezer ile konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızda akademisyen Erhan Keleşoğlu var. Doçent de öyle değil mi? Yanlış söylemiyorum. Erhan Bey.
Yardım doçentim.
Yardım doçent, evet. İstanbul Üniversitesi'nden kendisi. Şimdi hoş geldiniz yayınımıza diyeyim öncelikle.
Hoş bulduk.
Evet,
hoş bulduk.
Çok sıcak gelişmeler, sıcak yaz gününde. IŞİD'in artık hani sonun başlangıcına da olduğu, IŞİD'le mücadelenin zaten bir süredir anlaşılıyordu ama Musul tarafında El Nuri Camisi hilafeti ilan ettiği Bağdadi'nin o da ele geçirildi Irak güçleri tarafından ve halifeliğin çöküşü bugün ilan edildi Irak hükümeti tarafından. Gerçi daha henüz çatışmalar devam ediyor. Suriye tarafı var, Rakka devam ediyor vesaire ama artık herhalde 2014 Haziran'ından bu yana geçen zamanda başka bir devre giriyoruz gibi gözüküyor. Ne anlama geliyor bu IŞİD'in, IŞİD için sonun başlangıcı diyelim?
Şimdi biliyorsunuz Selefi cihatçı ekol içerisinde en önemli tartışmalardan bir tanesi bir devlet olup olmamaktı. Selefi cihatçı ekol bir network ağından oluşuyor. Farklı farklı networklerden oluşuyor. Bunlar uzun süre kendi aralarında devlet olup olmamayı, bir ülke kurup kurmamayı tartıştılar. IŞİD o manada buna cüret eden bir yapı oldu. Özellikle Amerikalıların bölgeden ayrılmasından sonra Irak içerisindeki mezhepsel ayrışmaları da kullanarak, bunları kışkırtarak IŞİD bir devletimsi bir yapı oluşturmayı becerdi. Tabii bunda Suriye'de yaşanan gelişmelerin de önemli katkısı oldu. Şu an Selefi cihatçı akım içerisinde yeniden eskiye doğru bir dönüş olacak gibi görünüyor. Eskiden nasıl bunlar hareket ediyorlardı? Cihatçı ekol içerisinde IŞİD bir şey oluşturuyor, bir emsal oluşturma arayışındaydı. Nasıl bir emsal? Bir toprak parçasını kontrol ederek üzerinde iddia ettikleri İslam devletini, kendi anladıkları anlamda İslam devletini kurma arayışının temsilcisi oldular. IŞİD'e kadar ve Irak öncesindeki Irak El-Kaidesi'ne kadar bu fikrin savunucuları azınlıkta kalıyorlardı. IŞİD'le birlikte Selefi cihatçı ekol içerisinde devletleşme ağırlık kazanan bir süreç oldu. Şu an bu projenin sonuna ulaşılmış gibi görünüyor. Ancak IŞİD'in dünyanın farklı yerlerinde, farklı coğrafyalarda taraftar kazanmaya devam ettiğini görüyoruz. Örneğin Sina Yarımadası'nda IŞİD'e biat etmiş gruplar varlıklarını sürdürüyorlar. Libya'da yine IŞİD'e biat etmiş gruplar var. Hatta Filipinler'de dahi IŞİD'e biat etmiş grupların belli bölgelerde egemenliği ele geçirme arayışında olduklarını gördük. Evet. Ve Suriye özelinde ise çok büyük bir ihtimalle İslam Devleti'nin, tabiriyle İslam Devleti'nin son perdesi oynanıyor. Büyük ihtimalle devleti ortadan kaldırılacak. Bu organizasyonel anlamda IŞİD'in sonu mudur? Değildir. Daha çok uzun süre bu Selefi cihatçı gruplarla bölge mücadele edecek gibi görünüyor. Irak ve Suriye'de mücadele devam edecektir ama artık farklı şekillerde, farklı seviyelerde mücadele olacak. Evet. Uluslararası alanda da IŞİD bu devletini kaybettikten sonra tekrar cazibe merkezi olabilmek adına Selefi cihatçılık içerisinde sansasyonel eylemlerine devam edecektir diye ben düşünüyorum.
Düşünüyorsunuz. Şimdi tabii IŞİD'in bu son, IŞİD için bu sonun başlangıcı iki ülkedeki sahayı biraz dağınık bıraktı, öyle gözüküyor. İşin Irak tarafında işte bir seferberlikle Musul alındı. Hala tabii IŞİD'in elinde Sünni coğrafyanın belli kısımları bulunmakla beraber büyük ölçüde bir saha temizliği yapıldı ve şimdi 25 Eylül'de de bir Kürdistan, ama buradaki IŞİD resmin Irak tarafından bir Kürdistan bağımsızlığı çıkıyor gibi gözüküyor Eylül'deki referandumla. İşin Suriye ayağında ise biraz daha bölük pörçük bir resim var. Biraz Türkiye'yi de ilgilendiren bir resim bu. Yani IŞİD gidiyor, onun yerine aslında belli bölünmüşlükler kalıyor. Dolayısıyla bir takım projelerden sürekli herkes söz ediyor. Kaçınılmaz olarak akıl olguların da ötesinde komplolara da çalışıyor insanların aklı. Şimdi baktığımız zaman IŞİD Orta Doğu'nun haritasının yeniden çizilmesine mi aslında katalizör oluyor, vesile oluyor?
Biraz öyle. Şimdi Irak özelinde baktığınız zaman Irak Kürdistan'ı bölgesi yönetimi ve Barzani IŞİD'le çatışmaların ertesinde hatırlayın Kerkük şehrinin yönetimini ele geçirdi ve Kerkük'ün bir bölgesi, bir bölümü Kürt peşmergesinin elinde kaldı. Yine Suriye tarafında Kürtlerin ağırlıkta olduğu Suriye demokratik güçleri IŞİD sayesinde, IŞİD savaşarak Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda önemli bölgeleri ele geçirdiler. Batılı koalisyon tarafından da başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere desteklendiler. Irak'ta da yine Kürtlerin desteklendiklerini, IŞİD'e karşı desteklendiklerini, ağır silah takviyesi yapıldığını, eğitim takviyesi ve lojistik destek verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla evet, IŞİD bir katı görmüş görünüyor. Bölgedeki jeopolitik fay hatlarının tetiklenmesine sebebiyet verdi ve bir alan hakimiyeti kurarak da esasında zaten zayıf olan Irak ve Suriye devletlerinin egemenliklerinin sonlanmasına yol açtı. Hı hı. Kesinlikle bir katalizör gördüğünü bu manada söyleyebiliriz. Hı hı.
Peki tabii bu etraftaki diğer ulus devlet yapılarını da çok rahatsız eden bir unsur haline geldi. Şimdi tabii İranlılar biraz daha dengeli açıklamalarla gidiyor olsalar bile aslında savunma hatlarını kurmak durumunda kaldılar. Biraz uluslararası toplumdaki duruşları da düşünülürse, nükleer anlaşmaya kadarki tecrit halleri düşünülürse, Suriye ve Irak sahasında olabildiğince yıpratma savaşını belki de en iyi bilen herhalde bu coğrafyada demek lazım İranlılar için. Burada duruyorlar, sahada varlar, danışmanlarıyla daha çok Irak'ta, aynı zamanda Suriye sahasında devrim muhafızlarıyla vesaire. Bir yandan bir İran var, bu haritanın yeniden çizilmesine ön alan bir ülke olarak. Bir yandan da Türkiye var, Suriye'nin kuzeyinden ve Fırat hattı sonrası. Şimdi giderek tabii söylentiler de arttı. Afrin'e operasyon, Tel Abyad'a hatta operasyondan bile iddialar uçuşuyor tabii ki havada. Bu ülkelerin, bütün bu IŞİD'in katalizör olduğu bu süreçte sakin durmaları beklenebilir mi diye soracağım. Yani olası adımları, en son bugün İlnur Çevik'in açıklaması, gerçekten Kobani'ye doğrudan hedef alacak bir açıklama yazısı var daha doğrusu. Türkiye Devleti'nin böyle bir şeyi kaldırmayacağı mesajı içeren. İran'dan böyle şeyler gelmiyor ama zaten sahada varlar onlar da. Yani bölge devletleri açısından nasıl bakmak lazım buna?
Şimdi şunu söyleyebiliriz. Türkiye Arap isyanlarının başlangıcından sonra oyun kurucu olma rolüne soyunmuştu ama bu rol için etki kapasitesinin yeterli olmadığı çok kısa sürede sahada ortaya çıktı. Gelinen noktada şunu söyleyebiliriz. Türkiye oyun kurucu olamıyor ama oyun bozma kapasitesine sahip. Bunu hem Amerika Birleşik Devletleri'ne, hem Rusya'ya, hem de diğer bölgesel güçlere hissettiriyor ve özellikle de Fırat halkının operasyonuyla oyun kuramasa da bazı hamleler yapabileceğini, oyunu bozabileceğini göstermiş oldu. Hı hı. Yine benzer şekilde farklı mecralarda gerek Cumhurbaşkanı ağzından Sayın Erdoğan'dan, gerekse de yine iktidar çevrelerinden mesajlar biz gördük. Bu minvalde oyunu bozma arayışın minvalinde mesajlar gördük. Ve biliyorsunuz Afrin'e yönelik bir harekat başlaması söz konusu. Fırat Kalkanı operasyonu unsurları ve TSK desteğiyle böyle bir operasyon planlandığı söyleniyor. Buna ilişkin bölgeden Rus askerlerinin bu Afrin'deki gözlem noktalarından çıktığına dair haberler geliyor. Doğruluğu ispatlanmadı.
Yalanlandı bildiğim kadarıyla. Evet.
Ha işte doğruluğu ispatlanmadı ama böyle haberler, böyle spekülasyonlar yayılıyor. Bu şu demek, Türkiye hala sahaya etki etme kapasitesi mevcut ve öyle kolay değil. Yani böyle bir özellikle küresel güçler eliyle bir ve paylaşım olursa, arada bir anlaşma olursa, bu anlaşmanın sahada uygulanabilirliği açısından önünde çok ciddi kısıtlar olacak. Bölgesel güçler de sahadalar ve oyun bozma kapasitesine sahipler. Türkiye, İran, Suudi, İsrail hiç akıldan çıkarılmaması gereken bir güç. Sahada rahatlıkla bu projeksiyonları bozabilecek, etki edebilecek bölgesel güçler olarak duruyorlar.
Hı hı. O zaman şöyle bir çıkarım yapmak mümkün herhalde. Yani Amerika Birleşik Devletleri istese bile sahada mesela Kürt devleti kurulabilir deniliyordu. İşte 2100. yıl dönümünde 1. Dünya Savaşı'nın Sykes-Picot'lara atıf yapılıyor. Yani bunun o kadar tereyağından kıl çeker gibi kolay olmayacağı anlaşılıyor herhalde.
Kesinlikle onu söylemeye çalışıyorum. Hı. Evet.
Evet. Peki buradan bir parça da Körfez krizine bakalım istiyorum. Çünkü Türkiye orada da var. Yani Türkiye aslında Suriye'nin kuzeyinde etkili bir aktör olarak ortaya çıktı. Öyle ya da böyle dengeleri değiştirecek bir aktör olarak ortaya çıktı. Körfez'de de biraz kendini öne attı galiba. Hala da bu tartışmalar devam ediyor ve özellikle Suudi tarafından giderek daha fazla tepki alan bir Ankara var. Ama geri adım da atılmıyor. Bir şey mi, kumar mı oynanıyor Türkiye açısından burada?
Şöyle söyleyelim, yani bölgede ciddi bir kamplaşma eğilimi var. Bir tarafta İran ve müttefikler, diğer tarafta Suudi Arabistan'ın ve perde arkasında İsrail'in başını çektiği ve Mısır'ın tabii başını çektiği İran karşıtı bir kutup. Türkiye bu iki kampın arasında olmaya oynadı. Sürekli olarak buna oynadı. Katar'la ilişkisini de bunun üzerinden kurdu. Katar'ın Türkiye ile kurmuş olduğu ilişkinin dinamikleri içerisinde Türkiye'nin bu dış politikası da önemli bir etkendi. Katar'la ilişkisini devam ettirerek, sürdürmeye çalışarak bu iki arada bir değerdeki rolünü oynamayı sürdürmek istiyor Türkiye, ama manevra alanı o bağlamda, Körfez bağlamında daralmış görünüyor. Çünkü Türkiye bir yanıyla NATO ittifakının parçası ve Amerikan yönetiminin Trump özelinde özellikle Suudi Arabistan yanlısı, Suudi Arabistan'ın ve İsrail'in başını çektiği kutup nasıl bir yönde ağırlığın olması Türkiye'yi çok zorlayacaktır. Ancak şu an haliyle ısrarını sürdürüyor. Çünkü Amerikan yönetimi içerisinde de bazı gözlemlenebiliyor. Gerek Suriye politikasına, gerek politikasına, gerekse de Orta Doğu politikasına ilişkin bir takım belirsizlikler varlığını sürdürüyor. Bunu uluslararası karar alıcılar da analiz ediyorlar, onu görüyorlar ve ona uygun da politika geliştirmeye, Amerika Birleşik Devletleri gerçek anlamda bir strateji belirlerse ve bunu uygulamaya geçirirse, o bağlamda Türkiye'nin bu arada olma rolü Katar üzerine İran'ın karşı tam olarak yer almayıp ama İran'ı da sınırlandırmayı hedefleyen rolü çok zorlanacaktır. Bu yönde dış politika uygulaması biraz güçleşecek diye.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Erhan Keleşoğlu'na. Orta Doğu turu yaptık. Son gelişmeleri, IŞİD için sonun başlangıcı, bölge için ne anlama geliyor anlamaya çalıştık. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın diyelim. Rainbow'dan Gates of Babylon'la veda edelim.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Hem özgün bir haber portalı,